Ayrım 40, sayfa 289. Rahel devamlı dikiş dikiyor ve roman okuyordu. Bu yanı Yahudiliğinden gelme bir kalıtımdı. Ama elinde Diotima'nın büyük bir sanat eseri diye nitelendirdiği bir roman bulunduğunda, ki en çok böylelerini okumayı seviyordu, o zaman romanda olup bitenleri doğal olarak ancak insanın çok uzaktaki veya yabancı bir ülkedeki heyecanlı bir olayı izlemesi gibi kavrayabiliyordu. Kendisine anlaşılmaz gelen hareketlilikten herhangi bir şey söyleyebilme olanağına sahip bulunmaksızın etkileniyor ve bunu çok ama çok seviyordu. Onu sokağa yolladıklarında ya da eve soylu bir ziyaretçi geldiğinde bir imparatorluk başkentinin bu büyük ve heyecan verici kıpırdanışlarının yalnızca ortalarında ayrıcalıklı bir yerde bulunarak katılabildiği hiçbir tanıma sığdırılamayacak zenginlikte ve parlak ayrıntılardan oluşma bir dağarcığın tadını çıkarıyordu. Bütün bunları daha iyi anlamak gibi bir isteği yoktu. Almış olduğu temel Yahudi eğitimini, baba evindeki o akıllı özdeyişleri öfkesinden unutmuştu. Ve bir çiçek, kendini toprağın ve havanın sıvılarıyla beslemek için çatala ve bıçağa ne kadar ihtiyaç duyarsa, Rahel de bu özdeyişlere ancak o kadar ihtiyaç duyuyordu. Şimdi masadaki bütün kurşun kalemleri bir kez daha topladı ve kaygan parlaklıktaki uçlarını dikkatle masanın köşesinde duran ve kolu çevrildiğinde kalemin tahtasını bu hareketin inelenmesi halinde geride tek bir talaş kalmayacak biçimde soyan küçük makinanın içine soktu. Ondan sonra kalemleri tekrar kadife yumuşaklığındaki ondan sonra kalemleri tekrar kadife yumuşaklığındaki kağıt tabakalarının yanına her biri için 3 değişik kalem olmak üzere koydu ve kullanmak hakkına sahip bulunduğu bu mükemmel makinenin İmparatorluk Dışişleri Bakanlığı'ndan geldiğini düşündü. Çünkü dün akşam bir hizmetli kağıtlar ve kalemlerle birlikte makineyi de getirmişti. Bu arada saat 7 olmuştu. Rahel düzenlemenin bütün ayrıntılarını kuş bakışı gözden geçirdi ve Diotima'yı uyandırmak üzere hızla odadan çıktı. Zira toplantı saat 10'u çeyrek geçe başlayacaktı ve Diotima beyefendi çıkıp gittikten sonra biraz daha yatakta kalmıştı. Diotima ile geçirilen bu sabahlar Rahel için özel mutluluk kaynağıydı. Aşk sözcüğü tanımlayamazdı bunları. Onurlanma insan gözünde tüm anlamıyla somutlaştırdığı takdirde belki daha uygun sözcük olabilirdi. Bir başkasından kaynaklanan onur içe öylesine nüfuz edebilir ki insan içinin en derin noktalarına kadar onunla dolabilir ve yine iç dünyasındaki yerinden neredeyse itilebilir. Vatanında geçirdiği serüvenden beri Rahel'in şimdi 1,5 yaşında olan bir kızı vardı ve her ayın ilk cumartesi günü Rahel aylığının büyük bir bölümünü kızının analığına götürüyor. Bu arada çocuğunu da görmüş oluyordu. Ancak anne olarak görevini ihmal etmemesine karşın kendisi buna yalnızca geçmişte ödenmiş bir kefaret gözüyle bakıyordu. Ve duyguları yine bakir vücuduna henüz aşk değmeyen bir genç kızın duygularına dönüşmüştü. Diotima'nın yatağına yaklaştı ve parmaklarını onun sedef sıcaklığındaki tenine değdirmezden önce bakışları sabahın roşluğundan ilk maviliklere yükselen karlı doruklara taparcasına bakan bir dağcı gibi Diotima'nın omuzlarında dolaştı. Daha sonra yorganın altından uykulu bir halde kendini öptürmek için uzanan, hala bir gün öncesinin parfüm ve kolonyalarının rahiyalarını ama aynı zamanda da gece istirahatinin buharlarını taşıyan elin kokusundaki zarif karışımı tattı. Sabah terliklerini arayış içerisindeki çıplak ayaklara uzattı ve uyanmakta olan ilk bakışı karşıladı. Ama Rahel, Diotima'nın manevi varlığıyla bunca ışığa boğulmuş olmasaydı eğer, muhteşem kadın vücuduyla gerçekleşen bu tensel teması böylesine güzel bulmayacaktı. Ekselansları için kenarlı koltuğu koydun mu? Benim önüme küçük gümüş şanı yerleştirdin mi? Zabıt katibinin önüne 12 adet kağıt koydun mu? Onun oturduğu yere de 6 kurşun kalem konulacak. Rahel, yalnızca 3 tane değil, anladın mı? Dedi Diotima bu kez. Rahel, bu sorulardan her birinde yaptıklarını içinden parmaklarıyla bir kez daha saydı. Sanki bir yaşam ölüm sorunu söz konuşuymuşçasına işgüzarlıktan adeta dehşete kapıldı. Hanımı sırtına bir sabahlık geçirmiş ve toplantı odasına geçmişti. Rahele'yi eğitme biçiminin özü, bütün yaptıkları veya yapmayı ihmal ettikleri aracılığıyla ona, insanın böyle şeylere hiçbir zaman kişisel bir sorun gözüyle bakmaması, fakat her zaman bunların genel önemi üzerine düşünmesi gerektiğini anımsatmaktı. Örneğin Rahel bir bardağı kırmışsa eğer, o zaman Rahel'le zararın kendi başına ele alındığında önem taşımadığını ama saydam camın her günkü küçük görevlerin bir simgesi anlamına geldiğini öğreniyordu. Göz, hep daha yüksek şeylere bakmaktan hoşlandığından bu görevleri hemen hiç algılamıyordu. Ama işte özellikle bu nedenden ötürü sözü edilen görevlere daha özel bir biçimde dikkat etmek gerekiyordu. Ve Rahel'in gözleri kendisi bir yandan kırıkları süpürürken böylesine bakanlık nezaketini yansıtan bir muamele karşısında pişmanlıktan ve mutluluktan yaşlarla dolabiliyordu. Diotima'nın kendilerinden dürüst düşünmelerini ve geçmişte işledikleri kusurların bilincine varmalarını beklediği aşçı kadınlar, Rahel işe girdiğinden beri epey sık değişmişti. Fakat Rahel, bu olağanüstü değişleri tıpkı imparatoru cenaze törenlerini ve Katolik kiliselerinin loşluğundaki mumları sevdiği gibi bütün yüreğiyle seviyordu. Zaman zaman kendini zor bir durumdan kurtarmak için yalan söylediği oluyordu. Ama ardından kendine çok kötü gözlerle bakıyordu. Yalan söylerken Diotima'ya göre ne kadar kötü olduğunu hissedebildiğinden küçük yalanları belki seviyordu bile. Ama böyle yapma hakkını genellikle ancak yanlış bir şeyi gizlice hemen doğruya çevirebileceğini umduğu anlarda kendine tanıyordu. Bir insan bir başkasını her bakımdan böylesine yücelttiğinde bedeninin kendisinden neredeyse zorla alınması ve küçük bir meteor muşrasına öteki bedenin güneşine düşmesi gibi bir durumla karşılaşılabilir. Diotima itiraz edecek hiçbir şey bulamamış ve dostça küçük hizmetçisinin omzunu okşamıştı. Daha sonra ikisi birlikte banyoya girdiler ve büyük gün için hazırlığa başladılar. Rahel sıcak suyu karıştırdığında, sabunu köpürttüğünde veya havluyla Diotima'nın vücudunu sanki bu kendi vücuduymuşçasına pervasızca kurulamasına izin verildiğinde, bütün bunlardan kendi vücudu için yapmasının verebileceğinden çok daha büyük bir zevk alıyordu. Kendi vücudunu çok değersiz ve kesinlikle güvenilmez buluyordu. Bir karşılaştırma için olsun bu vücudu düşünmeyi aklının kenarından bile geçirmiyordu. Elini Diotima'nın vücudunun bir heykeli andıran dolgunluğuna değdirdiğinde kendini parıltılı güzellikte bir alaya mensup ve yeni askere alınmış kaba saba bir köylü gibi hissediyordu. Diotima büyük gün için işte böyle zırhlandı. 42. Büyük toplantı. Son dakikada gidip ait olduğu saate katıldı ve Kont Leinsdorf yanında kendisine eşlik eden Ulrich ile birlikte çıka geldi. O ana kadar kendilerine kapıyı açmakla ve sırtlarındakini çıkarmalarına yardım etmekle yükümlü olduğu konukların sürekli gelişi nedeniyle ter içinde kalmış olan Rahel, Ulrich'i hemen tanıdı ve onun da gelişi güzel bir ziyaretçi değil ama şimdi ekselanslarıyla birlikte tekrar gelişinin de gösterdiği gibi hanımının evine önemli nedenlerle adım atan bir adam olduğunu memnuniyetle fark etti. Bir kelebeğin kanat çırpışı gibi oda kapısına seyirtip kapıyı son derece resmi bir ifadeyle açtı. Sonra da şimdi ne olacağını öğrenmek için anahtar deliğinin önüne çömeldi. Bu geniş bir anahtar deliğiydi ve Rahel, guvernörün tıraşlı çenesini, kilise temsilcisinin menekşe rengi boyun bağını ve savunma bakanlığınca gönderilen General Sturm von Bordwehr'in kılıcının altın sırma püskülünü görüyordu. Dipnot Sturm von Bordwehr. Buradaki ad bir mizah öğesi içermektedir. Generalin adı dilimize sözcüğü sözcüğüne çevrildiğinde gemi savunmasının dilsizi anlamına gelmektedir çevirinin notu. Bakanlık aslında davetli değildi. Ancak Kont Leinsdorf'a gönderdiği bir yazıda böylesine ana vatanı ilgilendiren bir konuya, konunun kökeniyle ve hali hazırdaki gelişmesiyle doğrudan ilgili olmasa bile uzak kalmak istemediğini bildirmişti. Fakat Diotima bunu Rahel'e söylemeyi unutmuştu. Ve Rahel de bu yüzden görüşmelere bir subayın da katılması nedeniyle çok heyecanlıydı. Ama odada olup bitenlerden şimdilik bir şey çıkaramıyordu. Bu arada Biotima ekselanslarını karşılamış ve Ulrich'e çok fazla ilgi göstermemişti. Çünkü hazır bulunanları takdim etmekteydi ve ekselanslarını ilk olarak Dr. Paul Arnheim'la tanıştırmıştı. Bunu yaparken ünlü aile dostlarının mutlu bir rastlantı sonucu orada bulunduğunu açıklamıştı. Her ne kadar Dr. Arnheim bir yabancı olarak oturumlara resmen katılmayı talep etme hakkına sahip değilse de Diotima onun kendisinin özel danışmanı olarak kabul edilmesini rica ediyordu. Çünkü Diotima burada hemen yumuşak bir tehdit de eklemişti. Dr. Arnheim'ın uluslararası kültürel alandaki, gerekse bu alanda ekonomi alanının oluşturduğu bağlamlardaki büyük deneyimleri ve ilişkileri kendisi için paha biçilmez bir destekti. Diotima o zamana kadar bu konularda yalnız başına rapor vermek zorunda kalmıştı ve herhalde gelecekte de yerine birinin bulunabilmesi kolay olmayacaktı. Ama buna karşın kendi gücünün yetersizliğinin de tam olarak bilincindeydi. Kont Leinsdorf bir baskına uğradığını gördü ve ilişkilerinin başlangıcından bu yana ilk kez burjuva kökenli hanım dostunun ince denemeyecek davranışına şaşırmak zorunda kaldı. Arnheim da kendini oraya teşrifinin ayrıntıları yakışık alır biçimde düzenlenmemiş bir hükümdar gibi çiğnenmiş hissediyordu. Çünkü Kont Leinsdorf'un kendisinin davetli olduğunu bildiğinden ve bu daveti onayladığından kesinlikle emindi. Fakat yüzü o anda kıpkırmızı ve inatçı kesilen Diotima geri çekilmedi. Evlilik ahlakıyla ilgili konularda vicdanı aşırı temiz olan bütün kadınlar gibi, gündemde onurlu bir konu bulunduğunda karşı konulması olanaksız, ısrarcı bir tutum geliştirebiliyordu. Diotima, o sıralarda geçen süre içerisinde birkaç kez ziyaretine gelmiş olan Arnheim'a aşık olmuş bulunuyordu. Ama deneyimsizliğinden ötürü içindeki duygunun doğasından haberi yoktu. Birbirleriyle ayak tabanları ile saçların kökleri arasındaki eti soylu kılan ve uygarlığın karmakarışık izlenimlerini uyumlu titsel titreşimlere dönüştüren bir ruhu neyin harekete geçirdiği hakkında sohbet etmişlerdi. Ama bu kadarı bile çok fazlaydı. Dikkat etmeye alışkın ve yaşamı boyunca kendini ele vermeme konusunda düşünceli davranmış olması nedeniyle Diotima'ya bu samimiyet biraz ani gelmişti. Ve Diotima çok büyük duyguları, neredeyse gerçek anlamda büyük duyguları harekete geçirme zorunluluğunu duymuştu. Ve bu duygular en fazla nerede bulunabilirdi? Bütün dünyanın onları koyduğu yerde, yani tarihsel olayların içinde. Paralel eylem, Diotima ve Arnheim için giderek yoğunlaşan ruhsal trafiklerinin ortasında, değiş yerindeyse bu trafiği olanaklı kılan bir adaydı. Onları böyle önemli bir anda bir araya getirmiş olan şeye özel bir kader gözüyle bakıyorlardı. Ve ana vatan için düzenlenen büyük girişiminin, düşünen bilince sahip insanlar için çok büyük bir fırsat ve sorumluluk anlamına geldiği konusunda aralarında en ufak bir görüş ayrılığı bile yoktu. Bunu Arnheim da söylüyor ama bu bağlamda önce gerek ekonomide gerekse düşünce alanında deneyim sahibi olan güçlü insanların önem taşıdığını, örgütlenmenin kapsamının ise ancak bundan sonra geldiğini eklemeyi de hiçbir zaman unutmuyordu. Böylece Diotima'nın iç dünyasında paralel eylem ayrılmaz bir biçimde Arnheim'la kenetlenmişti. Ve başlangıçta bu girişimle bağlantılı olan tasavvur boşluğu yerini içerik açısından zenginliğe bırakmıştı. Avusturyalılık ruhunda var olan duygu hazinesinin Prusya düşünce disipliniyle güçlendirilebileceği beklentisi en mutlu bir biçimde gerekçesine kavuşmuştu ve bütün bu izlenimler öylesine güçlüydü ki davranışlarında hep son derece dikkatli olan kadın kurucu toplantıya katılması için Arnheim'ı davet etmekle gerçekleştirmiş olduğu darbenin bilincinde değildi. Şimdi ise başka bir yol düşünmek için artık çok geçti. Fakat bağlamı sezgi yoluyla kavrayan Arnheim, içine düşürdüğü durum keyfini ziyadesiyle kaçırmasına karşın burada önemli ölçüde uzlaşmadan yana bir şeyler bulmuştu ve ekselansları da aslında arkadaşı Diotima'nın kendisini düşürdüğü şaşkınlığa elinde olmaksızın verdiği sert tepkiden daha ötesini veremeyecek kadar iyi hislerle doluydu ona karşı. Diotima'nın açıklaması karşısında susmuş ve rahatsız edici küçük bir aradan sonra sevimli bir ifadeyle Dr. Arnheim'a elini uzatmış, ona en nazik ve en gurur okşayıcı biçimde oraya gelmiş olmasının tüm hoşluğunu yansıtarak hoş geldiniz demişti. Orada hazır bulunanların çoğu herhalde bu ufacık olayın farkına varmışlardı ve Arnheim'ın kim olduğunu bildikleri ölçüde orada oluşuna şaşırmışlardı da. Ancak iyi terbiye almış insanlar her şeyin bir nedeni bulunduğunu varsayarlar ve bir şeyi merakla kurcalamaya kötü bir alışkanlık gözüyle bakarlar. Bu arada Diotima örnek dinginliğine yeniden kavuşmuştu. Birkaç saniye sonra oturumu açtı ve ekselanslarından bu oturumun başkanlığını kabul ederek evini onurlandırmasını rica etti. Ekselansları bir konuşma yaptı. Bu konuşmayı günler boyunca hazırlamıştı ve düşüncesinin niteliği son anda konuşmada bazı değişiklikler yapmasına olanak tanımayacak kadar sağlamdı. Sadece 66 yılında sinsice Avusturya'nın önden doldurma sisteminin önüne geçmiş olan Prusya iğneli ateşleme sistemine ilişkin en dolaysız atıfları biraz yumuşatabildi. Bizi burada bir araya getiren dedi Kont Leinsdorf, halkın içinden yükselecek güçlü bir açıklamanın rastlantıya bırakılmaması fakat geniş görüşlü bir yerden yani yukarıdan gelen aynı zamanda çok ilerisini de görebilen bir etkilemeyi gerektirdiği konusundaki fikir birliğidir. Majesteleri, sevgili imparatorumuz ve efendimiz 1918 yılında getirdiği esenliklerden yana zengin tahta çıkışlarının 70. yılı gibi çok ender bir yıl dönümünü Tanrı'nın izniyle hayranlık duymaya alıştığımız bütün o sağlıkları ve canlılıklarıyla kutlayacaklar. Bu bayramın Avusturya'nın kadir bilir halklarınca dünyaya yalnızca derin sevgimizi değil fakat Avusturya Macaristan monarşisinin hükümdarının çevresinde bir kaya gibi sağlam kenetlenmiş olarak durduğunu gösterecek biçimde kutlanacağından eminiz. Konuşmasının bu noktasında Kont Leinsdorf bu kayanın imparatora ve krala ortak bir bayram sırasında bile karşı karşıya bulunduğu çökme belirtilerinden de biraz söz edip etmeme konusunda küçük bir tereddüt geçirdi. Çünkü böyle bir olayda yalnızca tek bir kralı tanıyan Macaristan'ın direnişini de hesaba katmak gerekiyordu. Ekselansları bu nedenle aslında birbirine kenetlenmiş duran iki kayadan söz etmek istemişti. Ama ekselanslarının Avusturya Macaristan'da devlet duyarlılığı bunu da henüz tam olarak dile getirmemişti. Bu Avusturya Macaristan'da devlet duyarlılığı öylesine tuhaf bir yapıdaydı ki bunu yaşamamış olana açıklamaya çalışmak neredeyse boşuna gibi gözükmek zorundaydı. Bu duyarlılık hani o sıralar sanılabileceği gibi sonradan birbirlerini tamamlayan biri Avusturyalı, biri de Macar iki parçadan meydana gelmiyor fakat bir bütün ile bir parçadan yani bir Macar bir de Avusturya Macar devlet duyarlılığından oluşuyordu. Ve bu ikincisinin yurdu Avusturya'ydı. Böylece Avusturyalı devlet duyarlılığı da aslında vatansız kalmış oluyordu. Avusturyalıya yalnızca Macaristan'da ve bir iticilik unsuru olarak rastlanıyordu. Kendi yurdunda ise Avusturyalı kendisini Avusturya Macaristan monarşisinin senatoda temsil edilen krallıklarının ve ülkelerinin bir vatandaşı olarak adlandırıyordu. Bu da bir Avusturyalı artı bir Macar eksi yine aynı Macar gibi bir anlama geliyordu ve Avusturyalı da bunu coşkusundan değil fakat kendisine itici gelen bir düşünce uğruna yapıyordu. Çünkü Macarlar onu ne kadar çekilmez buluyorlarsa o da Macarları o kadar çekilmez buluyordu. Bu da durumu daha bir karışık hale getiriyordu. Bu yüzden pek çokları kendilerini yalnızca Çek, Polonyalı, Slovak veya Alman diye adlandırıyorlardı. Ve böylece de Kont Leinsdorf'un tabiriyle o çöküş ve o iç politika kökenli nahoş manzaralar ortaya çıkıyordu. Kont'a göre bütün bunlar nüfusun politik açıdan çok az eğitimli olan kitlesi tarafından yeterince geri çevrilmeyen, sorumsuz, olgunluktan uzak, sansasyon peşinde koşan unsurların marifetiydi. Konuları üzerine o zamandan beri çok sayıda bilgiden yana zengin ve aklı başında kitaplar yazılmış olan bu dokundurmalardan sonra herkes, gerek bu noktada, gerekse ileride tarihi bir resmin çizilmesine ve gerçeklikle rekabet edilmesine yönelik inandırıcı bir girişimde bulunulmayacağına ilişkin güvence verilmesini sevinçle karşılayacaktır. Bu bağlamda dualizmin uzmanlık tanımı buydu sırlarının da en azından Hristiyanlığın kutsal üçlü ilkesi kadar güç olduğunu belirtmek yeter de artar. Çünkü tarihsel süreç az çok her yerde yüzlerce özel şartıyla, ekleriyle, sulh ışıklarıyla ve itirazlarıyla hukuksal bir sürece benzer ve dikkatin aslında yalnızca bu noktaya yöneltilmesi gerekir. Sıradan insan bütün bunların arasında ve hiçbirinden haberi olmaksızın yaşayıp gider. Esenliği için uygun olan da zaten böylesidir. Çünkü ne tür bir sürece karıştığı, hangi avukatların giderlerin ve motiflerin ahına düştüğü konusunda kendisiyle hesaplaşmaya kalkışsaydı eğer, herhalde yaşadığı her devlette sürekli takip edilme korkusundan kurtulamazdı. Gerçekliği anlamak yalnızca ve yalnızca tarihsel politik düşünürün işidir. Onun için Mohaç ya da Leitzen Savaşı'nın ardından günümüz olaylarının gelmesi, çorbanın ardından itin gelmesi gibidir. Tarihsel politik düşünür bütün tutanakları bilir ve her an içinde gerekçesini bir davada bulan bir zorunluluk duygusunu taşır. Ve eğer bu kişi Kont Leinsdorf gibi ana ve baba tarafından büyük babaları da ön görüşmelere katılmış, aristokrat kökenli, politik ve tarihsel birikimli bir düşünür ise o zaman sonucu yükselen bir çizginin niteliğiyle kuş bakışı görebilir. Bu nedenle ekselansları Kont Leinsdorf toplantıdan önce şöyle demişti: "Şunu unutmamalıyız ki majestelerinin halka kendi meseleleriyle ilgili olarak belli bir oy hakkı armağan etme yolundaki yüce gönüllü kararından bu yana henüz en yüksek makam tarafından cömertçe gösterilen güvene layık politik olgunluğun her yerde ortaya çıkmasına meydan verecek kadar uzun bir zaman geçmedi. Bundan ötürü kötü niyetli yabancı ülkelerin tersine ne yazık ki yaşamakta olduğumuz aslında lanetlenmesi gereken bu türden olayları yaşlılığa özgü bir çözülme belirtisi olarak değil, fakat aslında Avusturya halkının henüz olgunlaşmamış, bu nedenle de yıkılması taze gücünün belirtisi, bu nedenle de yıkılması olanaksız taze gücünün belirtisi saymamız gerekir." Kont Leinsdorf bu uyarıyı toplantı sırasında yapmak istemişti. Ama Arnheim'da aralarında olduğundan bütün düşündüklerini söylememiş, dış dünyanın Avusturya'daki gerçek koşulları bilmemesine ve belli nahoş olayları abartmasına bir atıfta bulunmakla yetinmişti. "Çünkü" diye noktalamıştı ekselansları sözlerini, "gücümüze ve bütünlüğümüze ait görmezlikten gelinemeyecek bir atıf istiyorsak eğer, bunu aynı zamanda tamamen uluslararası yararlar için de yapmaktayız. Zira Avrupa'nın devletler ailesi içerisinde mutlu bir ilişkinin temelini ancak karşılıklı saygı ve birbirinin gücünü tanımak oluşturabilir. Daha sonra böylesi doğal bir güç gösterisinin gerçekten de halkın bağrından gelmesi ve bu nedenden ötürü de yukarıdan yönetilmesi gerektiğini, bunun yollarını bulmanın da bu toplantının amacı olduğunu bir kez daha yineledi. Kont Leinsdorf'un aklına daha kısa süre öncesine kadar bir dizi addan başka bir şey gelmediği ve bu bağlamda gözünün önünde yalnızca bir Avusturya yılı düşüncesinin şekillenmiş olduğu hatırlandığında, ekselanslarının düşündüklerinin tamamını bile söylememiş olmasına karşın büyük bir ilerleme kaydedildiği ileri sürülebilir. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı: Paul, P-A-U-L, Leitzen, L-I-E-T-Z-E-N.